Ayrım 4.
Çıkıyorlar kiliseden, kiliseyle yaşıt gibi nine, hala öyle kıpırtısız. Nihal ille de bir şeyler konuşmak istiyor, bir şeyler sormak ve lafı dolaştırıp nineye getirmek, bir şeyler öğrenmek ona dair. Gelin kolaylamış sepetteki çamaşırları, pek sohbet yanlısı değil, yine de sesleniyor. Nihal rastgele bir giriş, şansını deneme babında, çok harap olmuş, yazık. Yazık tabii, ben en çok mermerlere acırım. Siz hatırlar mısınız? Mermerleri hatırlarım, ben gelin olmuştum. Duruyordu mermerler. Güya okullara döşeyeceğim diye söktü müteahhidin biri. Döşemedi mi hiç? Yok canım, ne döşemesi? Yok oldu mermerler. Kubbenin kurşunlarını çok daha önce sökmüşler, ilk geldiklerinde. Yazık. Ben de yazıklanırdım. Anam derdi, açlık nedir, bilmeden konuşma. Balık ağlarına takmışlar hep kurşunları. Nihal anne lafını fırsat bilip nineyi gösteriyor. Anneniz mi? Yok diyor kadın, kayınvalidem. Kadın, Nihal ve adam nineye bakıyorlar bir an. O da kaldırıyor gözlerini. İlk kez onlar bahçeye girdiklerinden beri ve uzun uzun bakıyor. Olup biteni algılamak ister gibi. Sonra gözünde bir tuhaf ifade yanıp sönüyor ve gelinine dönüyor. Kalk gidelim diyor biraz küskün. Kalk gidelim eve. Geç olmuş bak, yabancılar geliyor. Hem babam döner birazdan. Kim çekecek çizmelerini? Su verdin mi atlara? Doldurdun mu yemliklerini? Nihal ne diyeceğini bilemeden dikilip duruyor öyle. Geline bakıyor, bir şeyler söylese, bir açıklama yapsa. Gelin hiç oralı değil. Mavi eflatun çiçekli bir penye giysiyi hamaratça ters çeviriyor. Teki portakal, teki yeşil, iki plastik mandalla, bordo, leylak, lacivert, yollu bir havlunun yanına eteklerinden tutturuyor. Umursamıyor nineyi. Eviniz burası değil mi? Neden sonra fark ediyor Nihal'in sorusunu ve aynı umursamazlıkla son kot pantolonu asarken veriyor Nihal'in daha sorarken bildiği yanıtı. Girit'i söyler, yaşlandı artık, bulandı zihni, gitgide geriye gitti, yalnızca çocukluğudur şimdi. Nine düşmanca bakıyor yabansı, kurumuş göğüslerinin arasında boynuna bağlı ipten sarkan şişkince keseyi sımsıkı avuçluyor, kemikleri fırlamış elleriyle. Göğsüne bastırıyor, birileri kapacakmış gibi. Adama tehdit dolu bir bakışla şikayetleniyor geline. Elletmem hiçbir yerimi. Ertan da şaşırıyor, tuhaf bir suçluluk geliyor üzerine. Dönüp geline ben ne yaptım diye soruyor gözleriyle. Size değil diyor kadın, çok hastalandı geçenlerde. Doktor geldi ateşine baksın diye. Koydurmadı dereceyi koynuna, korkar kesesini alırlar diye. Ertan sesli soruyor bu kez. Ne var kesede? Topraktır kesedeki, Girit toprağı. Soğuk bira ve patates kızartması. Aman ne özlerlerdi bir tabak sıcak patates tavayı. Olmadık çeşitler yaratabilir içeride. Dışarıdakilerin duysa inanmayacağı. Mesela mantı. Uzunca bir süreci vardır. Olsun varsın. Bu süreç çeşitli stratejik ve taktik hazırlıklardan oluşur. Kadın koğuşlardan 6 numara kalın bir örgü şişinin temini strateji kapsamına girer. Bunun yerine kalem ya da bardak kullanılabilir. Değildir. Metris mantısının da bir raconu vardır. Örgü şişi oklava olarak kullanılmak üzere özenle zulalanır. Gün aşırı değilse her 3 günde bir gelmesi farz olan kıymalı mercimek karavanası beklenir. Ve mercimeğin koğuşlara banyo için sıcak su verilen günle ne zaman çakışacağı konusunda istihareye yatılır. Mercimeğinden artırılıp bir kaynar bir buz gibi akan suyun periyotlara ayarlanarak yakalanan sıcak su ile tertemiz yıkanan kıyma biriktirilerek, kantin yasağı dönemi ise ve kantinden yoğurt alınamıyorsa en geç 3 vakit içinde, ki bu 3 günde olabilir, 3 haftada, karavanadan yoğurt çıkması umulur. Yoğurt da geldiğinde sarımsak hariç tüm elemanlar hazır durumdadır. Ekmek içlerinden 6 numara şişle açılan hamura kıymalar sarılıp üzerine yoğurt dökülür, sarımsak hariç kırmızı biber serpilir. Sabah çorbasının üzerinden biriktirilip kaloriferde ılıtılmış yağ gezdirilir. İşte mantı hazırdır, sarımsak hariç. Kısacası içeride mantı özlemi bile giderilebilir. Ama patates tava asla. O yüzden tahliye olanlara, geride kalanlar adına da yemesi tembih edilenler listesinin ilk sırasında daima patates kızartması vardır. O yüzden mi bira ve patates tava istedi Ertan? Pappalina ile rakı içmek dururken Nihal'in o kadar tuhafına gitti ve o kadar çok üsteledi ki Ertan'ın da inadı tuttu ve hiçbir şey açıklamadı. Durup dururken soğuk bir hava aralarında, konuşmadan yiyorlar, her biri kendi düşüncelerinde. Güveçte ahtapot, domatesli, biberli, üzeri kaşar peynirli, bunu da özleyebilirdik içeride. Neden ille de patates tava? Belki de herkes için bir ortak payda oluşturabilen, yalnızca patatesli de o yüzden. Koğuşta kaç kişinin girmeden önce ya da çıktıktan sonra güveçte ahtapot yeme şansı olabilirdi ki? Toprak kapta da bir başka oluyor ne pişirse. Toprağın hikmeti olmalı, boşuna değil, antikiteden bu yana. Toprakla insan ne kadar sarmaş dolaş, ne kadar uzaklaşırsa topraktan o kadar yitiriyor insan damak tadını. Yalnız damak tadı mı? Toprak, Girit toprağı ne zamandan beri taşıyordur o kadıncağız o keseyi boynunda. Görüşlerde bile daha çok konuşurduk zaman zaman. Hiç böyle düşlememiştim baş başa yiyeceğimiz içkili ilk akşam yemeğini. Rakı ya da şarap değil de bira. Hiç böyle bir adeti yoktu eskiden. Bira mı özledi içeride ama neden? Öğrencilik yılları ve Fransa. Şaraptır onun için, sonrası rakı, bira. Ben de çok mu takıyorum her şeye? Belki en iyisi kendi haline bırakmak. Biraz da şu gürültü sinirimi bozdu. Her lokantadan ayrı bir vaveyla. Neden sonuna kadar açarlar bu kötü müziği? Arabesk hem de en firaklısından. Üstelik yandan gelen o berbat dublajlı film kasetinin sesiyle yarışırcasına. İçi daralıyor insanın. Kavga çıkarmak ya da hıçkıra hıçkıra ağlamak işten değil. Biraz da o ninenin kesesi bozdu sinirlerimi. Nenemi hatırlattı bana besbelli. Biz burada doğmuşken bir sürü şeyi bunca yadırgarsak ne güzel şarkılar çalarlardı çocukluğumda. Yeşilköy Parkı'nda. Samyotisa, Samyotisa. Garsonu yakalıyor kadın. Tüm öfkesini ona boşaltmaya hazır. Başka müzik yok mu? Buranın yerel müziği filan ya da Rumca? Garson Ertan'ın boşalmış bira bardağını alıyor. Evet, yenisini istiyor Ertan. Nihal ağladı ağlayacak. İkisi de farkında değil. Ancak sorusunu yineleyince dönüyor garson. O tek sözcüğü söyleyip umursamazlıkla yoluna devam ediyor. Yasak. Sofrada ağlamıyor Nihal. Daha sonra odada patlıyor. Öyle ani ki şaşıp kalıyor Ertan. İlk kez mi görüyor Nihal'in böyle ağladığını? O cesur kadın hep gülümseyen, görüşlerde, mahkemelerde başı dimdik. Saçını geriye savurtuşunda bile bir meydan okuma, bir dayanışma buldu. Şimdi durup dururken ne oldu diye soramıyor bile Ertan. Pirinç başlıklı karyolanın başucuna çöküp kalıyor. Açılıp kapanan, açılıp kapanan, açılıp kapanan sağ eli. 137-138-522. Balkona çıkıyor Nihal. Sahi niye ağlıyor? Ertan'ın bira içmesine, arabesk müziğe, garsonun yasak deyişine, yasak derken sesindeki vurdum duymazlığa, kaba şivesine, 90'lık ninenin babasının çizmelerini çekmeyi düşlemesine, boynundaki Girit toprağına. İhsan Bey'in çocuklarına, o aydınlık yüzlü kadının balkonda unuttuğu fesleğen saksısına, Ertan'ın sağ eline, hepsine ve hiçbirine, dokunuşlardaki o belli belirsiz yabancılığa, satır aralarındaki suskunluklara, çok coşkulu olacağı beklenen bir kavuşmanın adı konamayan donukluğuna, onlara mı en çok? İçeri giriyor, karyolanın ters yanına, üstelik ayak ucuna oturuyor. Ertan'dan en uzak köşesine yatağın, hıçkırıkları seyrekleşmiş, kucağında bir topak sırılsıklam kağıt mendil. Sessizlik, uzaktan uzağa bir motorun pata patası, balığa mı çıkıyorlar? Ağ atacaklar herhalde. Pappalina ağları, sık gözlü. Niye yemedim pappalina? Üstelik patates tavayla rakı da içilebilirdi. Niye direttim? İlle de bira. Pasaja gittiklerinde bile pasajın pasaj olduğu, henüz yanıp çökmediği, 70'li yılların o güzelim ilk yarısında rakı içerlerdi Nihal'le, karşılıklı. İçkinin hasıdır deyip, bira dediğin hamallık, birada ayak diretmesi, göteye karşı, Ehrenburg'u savunduğu o keskin tavrın bir kalıntısı mı? Hiçbir şey net ve kesin değil. Ehrenburg'un dipten gelen dalgasındaki gibi. Ne sınıfların karşı karşıya mevzilenişi, ne de uzun süren ayrılıklar sonucu kavuşmaların sevinci. Neydi o biyolog kızın adı, doktor muydu yoksa? Savaş sonrası kocasıyla buluşur da hani, Rusya'nın işlerinde bir kasabadır galiba. Kaç yıllık ayrılıktan sonra, üstelik pek kısa süren bir evliliğin ardındandır o ayrılık. Daha ilk sevişmede tanıdık bir et beni, bel girintisinin o aşina oyuğu siliverir aradaki tüm paylaşılmamışlıkları. Oysa Nihal'le tüm dokunuşları hala kekeme, hem de topu topu 18 ay ayrı geçen, öyle yıllar filan da değil. Bedenleri kendi kendilerine yetmeye mi alışmış, zihinleri mi çok dolu, sanki yeni tanıyor gibiler birbirlerini. Öyle de değil, bedenleri yeni tanışmasında bir keşif merakı vardır ve bir fetih coşkusu. Hayır, yeni tanışıyor gibi değil bedenleri, sanki ölmüş ya da en azından yıpranmış bir şeyi diriltme telaşındalar. İstanbul zaten hayhuydu, gelen giden bir sürü heyecan, ama yatakları birleştiriverdikleri zamanki sevinç neden sürüp gitmedi dün gece? Bir tutukluk, garip bir çekingenlik, adını koyamadığı. Dönüp Nihal'e bakıyor, yatağın ayak ucunda, sırtı kamburlaşmış, omuzları içeri bükük, ara sıra hıçkıran, sanki bir kız çocuğu. Nenem olsaydı keşke, dizim ağrıyor olsaydı da, nenem başından tülbentini çıkarıp dizime bağlasaydı. Sağ dizim mi ağrırdı daha çok, sol dizim mi? Büyümekten derdi nenem. Bir an önce büyümek isterdim, büyüyüvereyim, dizimin ağrısı bitsin. Keşke büyümeseydim hiç, ağrıyan dizim olsaydı yalnızca. Ertan çaprazlamasına uzanıyor yatağın üzerinden. Sol eliyle saçını okşuyor Nihal'in. O hep güçlü Nihal. Mahkemelerde saçını geriye savurtuşundan güç aldığı. Hatta galiba biraz annesi gibi gördüğü. Şimdi kızı gibi. Ertan'ın elinin değmesiyle Nihal'in seyrelmiş hışkırıkları sıklaşıveriyor. Dizlerini çekip yatağın üzerine tırmanıyor. Ertan da dönüp bağdaş kuruyor. Ranza alışkanlığı. Nihal sığınıp büzülüyor Ertan'ın kolları arasına. Biriktirdiği bütün gözyaşları ne çokmuşlar. Çok yoruldun diyor Ertan. Ondan değil diyor Nihal. Ya neden? Niye bira içtin? Ne bileyim, patates tava yüzünden galiba. Her tahliye olana dışarıda şunu ye, bunu iç, şuraya git diye tembih edilir biliyor musun? En çok da patates tava nedense. Hatta patates tavayla bira. İlk keyifli yemekte o emaneti yerine getirmeliymişim duygusu galiba. Niye söylemedin bunu? İnadım mı tuttu acaba, belki de anlamazsın sandım ya da yeter artık içerisi filan diyeceğini mi düşündüm bilmiyorum. Sen üstledikçe söyleyemedim, gel istersen gidelim rakı içeyim şimdi. Ertan bunu öylesine bir iştenlikle söylüyor ki, güleceği geliyor Nihal'in, gözyaşlarının arasından Ertan da gülüyor. Önce bir iki, sonra sürekli, ikisi birden. Karavana bulaşıklarının ve kirli torbalarının bütün pisliği yıkanıp gidiyor. Okşamalar şefkatten uçarılığa, sonra parmak uçlarının tınısı değişiyor derken dudaklar, satır aralarındaki suskunluklar kayboluyor. Neden sonra Ertan karanlıkta pikeyi üzerine çekmiş sigara içerken, her nefes çekişinde belli belirsiz ışıyıp sonra yok olan yatağın ayak ucundaki pirinç işlemeleri seyreder. Ve Nihal'in banyodan dönüşünü beklerken düşünüyor ki, gerekçe yalnızca onun bira içişi olamaz. Nihal giriyor, üzerinde açık kayısı rengi geceliği. Yatağın ayak ucundan dolanıp pencere kenarındaki yerine gelene kadar geceliğin zemin verdiği yerlerde bir görünüp bir yiten pirinç işlemeleri seyretmeyi sürdürüyor Ertan. Sırf bira değildi biliyor musun diyor Nihal. Karanlıkta gülümsüyor Ertan. Giritlinine değil mi diyor. Oh Sıdıka Hanım, Yunanlı avukat, uzaktan görünen midilli ışıkları, hepsi birden. Gülümsemesi donuyor Ertan'ın. Neyse ki karanlıkta. Yarın diyor, adanın arka tarafına gidelim. Midilli'nin ışıklarına bakmaya. O Yunanlı avukat gibi. Yürüyemezsiniz diyorlar taş kahvede. Siz en iyisi bir taksiye binin. Nereden bulacağız taksiyi? Hemen şuradan, meydandan. Meydanda hayat alabildiğine rahvan. Öğle saatlerinin telaşsızlığı. Martılar bile yok. Kediler gölgelerde. Taksinin şoförü de bir gölgeye sinmiş sigarasını tüttürmede. Ertan'la Nihal burnunun dibine gelene kadar bozmuyor istifini şoför. O zaman bile ancak hafiften bir kıpırtı, isteksiz isteksiz soruyor. Ne tarafa? Adanın arkasında kamp yerleri filan varmış, oraya lütfen diyor Ertan. Ne tuhaf bir tarif diye düşünüyor Nihal. Ama ne desin Ertan, Yunanlı avukatın Midilli'ye baktığı yere gideceğiz diyecek hali yok ya. Bir süre sessizce gidiyorlar. Araba toprak yolda hoplayıp zıplıyor. Şoför dikiz aynasından belli belirsiz bir göz atıyor arkaya. Laf açmaya niyetleniyor. Gezmeye geldiniz herhalde. Ertan sohbet yanlısı olmamakla birlikte sözün kendisine yöneldiği varsayımıyla baştan savma bir sesle yanıtlıyor. Evet, birkaç gündür buradayız. Nerede kalıyorsunuz? Nihal Ertan'ın sesindeki sıkıntıyı okumuş, sohbeti devralıyor. Sıdıka Hanım'ın pansiyonunda. Mehmet Ali Bey'in ailesi, Giritlidirler. Siz de mi oradansınız? Yok, bizimkiler Midilli'den gelmişler, 1924. Anneniz, babanız hatırlar herhalde Midilli'yi. Ne diyorsunuz hanımefendi, hiç unutmadılar ki. Anlatırlar mıydı çok? Başka şey konuşmazlardı. Ne hikayeler, ne anılar, en çok da o avunya. Nedir avunya? Sarı bir çiçekmiş, Midilli'de akarsu boylarında yetişirmiş. Hep onu hayal ederlerdi. Babam rahmetli ölmeden bir daha kokusunu duysam içim rahat giderim derdi. Öyle bir hasret, ben böyle şey görmedim. Uzakça bir yere nereye gidecek olsam tembih ederler bana. Sarı çiçek görürsen topla getir diye. Ben taşırım artık demet demet. Koklarlar, bu değil, bu da değil. İnanır mısınız, yıllarca böyle uğraştım. Benim umudum yok ya, gönülleri olsun diye getirip durdum her yerlerden. Bulamadınız herhalde. Hiç bulamasam belki daha iyiydi. Babam öldükten sonraydı. Balıkesir taraflarından geçiyorum. Profesyonel ehliyet mi alacağım, öyle bir şey. Orada dere içinde gördüm bu sarı çiçekleri. Toplayıp getirdim. O muymuş? Oymuş, Aslip olsun. Aslip olsun? Aslipi'den gelir, eksik olsun demek. Adanın diline yerleşmiş, biz çok deriz Aslip olsun. Olmaz olsun gibi. Peki niye Aslip olsun? Koklayınca anamın döktüğü gözyaşını göreydiniz. Baban koklayamadan gitti diye tutturdu. Her koklayışta sel gibi akıttı yaşını. Nasıl bir hasret, toprak hasreti, sıla hasreti, anlatmayla olmaz. Bilmeyen anlamaz. Ben anlarım. Benim ailem de 1924 mübadelesinde gelmiş Selanik'ten. Sıla sohbetlerini iyi bilirim o yüzden. Oo, tam anama göre. Daha buradaysanız götüreyim sizi bir gün eve. Hele anlatacak yeni birini buldum, susmak bilmez anam. Oradaki komşuları, toprakları, arkadaşları. İşte bilirsiniz siz de, dinlemişsinizdir. Dinlemez miyim? Bir de biliyor musunuz hanımefendi, yaşlandıkça büsbütün çocukluklarına dönüyorlar. İlle de çocukluk arkadaşları. Son 5-10 yıldır arttı anamda. Telefon eder mi Dilli'ye? Yok Eleni nasıl, yok Zinovia nasıl? Aa ne güzel, konuşabiliyorlar mı hala? Birkaç yıl öncesine kadar rahat konuşuyorlardı. 80'den sonra bir amir geldi, yasakladı Rumca konuşmayı. Araya girer telefonda. Türkçe konuşun yoksa keserim. Bilmez ki karşıdaki Türkçe nasıl konuşsun. Birden nenesinden dinlediği pankart geliyor Nihal'in gözleri önüne. Vatandaş Türkçe konuş. Yeşilköy'de tam istasyon çıkışına asılmış Lambo'nun ahşap evi yıkılmamış henüz. Köşe başında annemin genç kızlığı. Yanındaki kadın neneciğim. Angeli ile vedalaşmışlar gidiyormuş Angeli. Radyodan milli şef İnönü'nün sesi. Risto'nun dükkanında Saraçoğlu'nun resmi. İkinci Dünya Savaşı yılları olmalı. Ertan'ın sesi bölüyor Nihal'in düşüncesini. Görünürmüş mü Dilli bu taraftan, öyle mi? Görünür, ben çok getirdim bizimkileri buralara. Bir de Yunanlı avukat vardı, kaçmış oradan. Onu da taşırdım ilk zaman. Dikkatli kesiliyor Ertan, sesinde gizleyemediği bir ilgi. O da Midilli'ye bakmaya mı gelirdi? Baştan öyleydi. İlk sefer ben beklediydim hatta. Şöyle bir dolandı, bir sigara tellendirdi. Baktı öyle uzun uzun. Hadi dedi sonra dönelim. Ben çat patrumca biliyorum tabii. Sordum, pek bir şey anlatmadı. Yakışıklı adamdı, tiril tiril açık renk bir takım elbise giyer. Kravat filan yok ama öyle spor. Biraz tuhaftı. Nasıl yani tuhaf? Bir iki sefer daha getirdim ben. Bekletmedi beni. Dönüş parasını da verip yolladı. Sonraları her sabah, her akşam görürdüm. Yürüyerek gelir bu yana. Az yolda değil ki mübarek. Bir baktık Arap Mustafa ile ahbap olmuş. Olacak iş mi? İkisini görseniz ayrı ayrı hiç ihtimal vermezsiniz. Bir arada 40 yıllık dost gibi. Sabah balığa çıkarlar, gün batımında kafa çekerler. Gün boyu da odasından çıkmaz, okuru yazarmış. Ha, bak, o da Sıdıka Hanımların pansiyonunda kalmış. Bonkör adamdı. Gelir Arap Mustafa'ya değil mi? İner. Ben boş döneceğim. Dönüş paramı da verir. Herhalde onlara da iyi para verdi ki üst odayı ona verdiler. Kışın bile. Ne pintidir o Mehmet Ali Bey. Parasız günahını vermez adama. Besbelli iyi para aldı ki kendi odalarını sezon dışı verdi o avukata. Ya avukatmış bir de. Yunanistan'daki askerlerden kaçmış. Öyle dedilerdi adada. Nihal gerilerde bir yere takılmış. Şoförün gevezeliğini bölme fırsatı arıyor. Adam karşıdan gelen bir at arabasına yol vermek için taksiyi sağa çekerken bir anlık susunca Nihal atılıyor. Kim bu Arap Mustafa? Buralarda barınır. Az ileride taş bir duvar vardır. Önünden geçeceğiz birazdan. Onun gerisinde harap bir ev var. Rumlardan kalma. Orada yatıp kalkar. Konuşmaz hiç kimseyle. Tuttuğu balığın birazını yer. Gerisini aşağı getirip rakıyla değiştirir. Başka şey alır mı onu bile bilen yok. Sağır derler ya, bilmem. Sağır mı gerçekten? Bilmem ki hanımefendi. Sordum avukata, güldü, bir şey demedi. Hatta avukatı son gördüğünde sorduydum. Bu avukat birkaç kez gelip gittiydi. Son gelişinde bizim Kıbrıs harekatından az sonraydı. 74'ün Eylül'ü mü ne? Öyle bir şey. Orada askeriye çekip gittiydi hani. Bizim harekattan sonra işte o aralar bir daha geldiydi bu avukat. Sabah körü, baktım elinde bir lafta, yürüyor adanın arkasına. Nedir lafta? Bizim uda benziyor. Girit çalgısıymış. Sordum, hayrola dedim, nereye böyle sabah sabah? İşaret etti eliyle, adanın arkasına. Dedim, götüreyim mi? Yok dedi, yürürüm ben. O gün akşama doğru döndü, topladı eşyasını. Gidiyor musun dedim, gidiyorum dedi. Nereye? İşaret etti, denizin öte yanına. Çalgıyı ne yaptın? Arap Mustafa'ya, sağır o, nasıl çalacak? Güldü, bir şey demedi. Son görüşüm oldu avukatı, bir daha da gelmedi zaten. İşte dediğim şurası, şu duvarın ardındadır Arap Mustafa'nın evi. Ertan'a bakıyor Nihal, inelim mi burada? Olur, ne kadar borcumuz? Şoför sohbetin birden kesilivermesinden hoşnutsuz. Bekleyeyim isterseniz dönüş için. Bakmayın yakın göründüğüne, uzundur yol. Yok, yürürüz. Hem daha iyi öğrenmiş oluruz diyor. Nihal boş bulunup ne diye öğrenecekler, sıkça gelip gitmek için mi? Arap Mustafa'ya, Midilli'ye bakmaya, Yunanlı avukatın anısına, kendi de bilmiyor henüz, öylesine söylüyor. Ertan para sayıyor. Tam ödeyecek, duraklıyor bir an. Bir o kadar daha çıkarıyor cebinden. Şoförün gözleri ışıyor. Avukatı hatırlattınız bana diyor. Vallahi onun için anlatmamıştım. Lafın gelişi söyledim. Eli açık adamdı. O yüzden dediydim. Geri manevra yapabilmek için ileride yolun cep yaptığı yere gazlıyor. Sol kolu camın dışında, hala onları selamlayarak. Nihal ile Ertan taş duvar boyunca yürürlerken gözleri takside. Suçüstü yakalanmamak için onun gidişini bekler gibi. Niye suçüstü? Ne yapmaya geldiler buraya? Açıkça konuşulmuş hiçbir şey yok, değil birbirleriyle, her birinin kendi içinde bile.